Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen ilan sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.
...24 Ekim 2018... bugün çarşamba... ben Ahu Özürt, RSFM'e hoş geldiniz. Fotoğrafın tamamına birlikte bakacağız. Dün sizden müsaade istemiştim, artık her salı müsaade isteyeceğim. Böyle bir öğrencilik görevim var, doktora yapmaya gayret ediyorum affınıza sığınarak. Ama sizleri mahcup etmemeye gayret edeceğim bir öğrenci olarak da. Bugün önce eğitimi konuşacağız tabii. Dün biraz gümbürtüye geldi, siyasetin gölgesinde kaldı. Eğitimde vizyon belgesi ne anlatıyor? İyi diyenler var, iyi niyetli ama sonuca ulaşamaz diyenler var. Ama biz objektif olabildiğince bugün ve yarın taraflara sormaya gayret edeceğiz. Çocuklarımızın eğitiminde bu yeni vizyon belgesinde ne görüyoruz diye Feray Aydoğan Aktekin'de Eğitim Sen Başkanı ile birazdan konuşacağız. İttifakta ne oldu, ne olacak? Günün bombası Melih Gökçek acaba Ankara'dan Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olabilir mi? Cumhur İttifakı gerçekten bitti mi, yoksa karşılıklı restleşmelerle alttan alta farklı formatlarda devam mı edecek? Eski Devlet Bakanı Sayın Gürcan Dağdaş yanıtlayacak. Bu dün attığı tweetlerden sonra bu işin aslında dış politikayla çok alakalı olduğunu söylüyor Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tercih yaptığını, MHP'yi de ittifakı bozmaya doğru ittiğini ima ediyor. Ama bakalım detaylarında ne diyecek. Ve son bölümde Müslüm Baba filmini konuşacağız. Türk sinema dünyası bir yıldır bu filmi bekliyor. Çok detaylı, çok iyi çalışılmış, etkileyici. Fragmanlarına internetten girin bakın. Ama yönetmenlerinden Sayın Can Ülkay bizimle birlikte olacak ve bu akşam galası yapılacak olan Müslüm Baba'yı konuşacağız. Şimdi göreve geldiği günden beri gerçekten en büyük baskı onun üzerindeydi ama en çok kredi de Sayın Milli Eğitim Bakanı'na açılmıştı. Yeni bir vizyon belgesi açıkladı. Pek çok kişi tarafla haftalardır toplantılar yapıyor. Açık ve kapalı herkesi davet ediyor. Hükümete yakın olan, uzak olan, en sert eleştirenleri bile davet ediyor ve konuşuyor. Bir belge ortaya çıkartmak için. Şimdi bunun önümüzdeki dönem için, yepyeni bir yüzyıl için, bambaşka bir üretim modeli, bambaşka bir dünya için yeni bir nesli yetiştirecek olan eğitim modeli olup olmadığına bakıyor pek çok taraf. Eğitim Sen de bunlardan biri. Zaman zaman Eğitim Sen düzenli raporlar da yayınlar. Eğitimdeki gerileme, sınav meselesi, öğretmenlerin durumu ile ilgili okul gelişim modeli var. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi özellikle öğretmenler konusunda önemli yer ayrılmış gözüküyor belgede. Peki müfredatın çocukların mizacına göre ayarlanması, zorunlu derslerin azalması, bütün bunlar bize ne ifade ediyor? Sayın Feray Aydoğan Aktekin telefon attığımızda. Doğru mu söyledim efendim?
Merhabalar, merhabalar. İyi programlar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Efendim, sizin yıllardır süren hatta Eğitim Sen'in bu konularda düzenli raporları vardı. Vizyon belgesini dünden beri muhtemelen detaylı şekilde inceliyorsunuz. Daha da inceleyeceğiz yani. Biz de bugün başladık. Birkaç gün daha devam ederiz muhtemelen. İlk gördüğünüz nedir? İyi niyetli diyen var, doğru ifadeler var diyen var ama temel bazı sıkıntılar da var galiba gördüğünüz kadarıyla.
Epey sıkıntılar var. Aslında vizyon belgesinin tamamına, geneline bakıldığında maalesef dünden bugüne değişen kapsamlı bir değişiklikle karşı karşıya değiliz. Biz bu süreçte öğretmenlik meslek kanununu da zaten çıkartılacağını yaşanan tartışmalardan öngörerek öğretmen dünyayı değiştirir diye bir kampanya başlattık. Ve bunu bakanla olan görüşmemizde de dosya şeklinde ilettik ki özellikle bakanın değişmesiyle birlikte öğretmenlik mesleğine dair vurgular daha da artmış durumda. Ve sürekli öğretmenleri hani değerli ve güvende hissettirecek bir program oluşturulacağı açıklanmıştı. Bizim oradaki taleplerimizin başında gelen tüm öğretmenler, tüm eğitim ve bilim emekçileri için iş güvencesiydi. Ki Eğitim Enternasyonali'ne üye de tek eğitim sendikasıyız. 30 milyon aşkın üyesi olan dünya genelinde. Ve öğretmen statü ve tavsiye kararlarının hayata geçmesini istemiştik. Ve 175 paragraflık bir çalışmaydı bu. Ve Türkiye'nin de imza attığı ve orada da iş güvencesinin en temel hak olduğu, özellikle kamu hizmeti verenler açısından tarafsız olmanın da, özerk olmanın da temel şartı olduğu net bir şekilde ifade edilmişti. Ama maalesef sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik vurguları üzerinden güvendesiz istihdamın devam ettirileceğini ve hızlandırılacağını görüyoruz. Bu bizim kaygılarımızı çok ciddi anlamda güçlendiriyor. Ataması yapılmayan yarım milyon öğretmen varken Milli Eğitim Bakanlığı'nın 117 bin öğretmen ihtiyacı belirtmesine rağmen 17 bin köy okulunun kapatılmasına rağmen ki eğitimin en temel ilkesi kaç öğrenci olursa olsun erişilebilir ve ulaşılabilir olmasıdır. Ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin hiçbir vurgu yok ve ücretli öğretmenlik üzerinden bu sürecin devam ettirileceğini görüyoruz. Sözleşmeli öğretmenlik meselesi 15 Temmuz darbe girişiminden hemen 12 gün sonra hayata geçirilmişti. Ve 70 bine yakın öğretmen ataması yapıldı bu dönemde sözleşmeli. Ve başta mazerete dayalı tayin hakkı olmak üzere mobbing ve baskıyı çok şiddetli şekilde yaşıyor öğretmen arkadaşlarımız. Ama bu haklarına ilişkin hiçbir vurgu yok ve çocuklarından kilometrelerce ayrı yerlerde çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Buna ilişkin de hiçbir vurgu yok. Yine en temel taleplerimizden biri liyakattı. Okul idarecilerin atamasıyla başlamış bir liyakat süreci. Ve hiçbir bilimsel ve objektif kritere dayanmadan. Daha sonra öğretmen atamalarında da liyakat getirildi. Ve şu anda hangi üniversiteden mezun olursa olsun, ne kadar nitelikli donanıma sahip olursa olsun, KPSS'den çok yüksek puanlar almasına rağmen mülakat üzerinden atanamıyor
elendiğini görüyoruz birkaç gündür.
53 arkadaşımızı biz ya atanmadığı için iş cinayetlerinde ya da intiharlarla kaybettik. Ve bu sayı gitgide artıyor ve yine hani liyakata ilişkinde hiçbir vurgu göremiyoruz ve en son sınav sisteminin değişikliğiyle birlikte bini aşkın lise proje okulu ilan edildi ve bu okulları öğretmen alımı da mülakat kriterine dayandırıldı. Yani liyakatın reddinin çemberi gitgide genişliyor. Tüm öğretmenleri, tüm eğitim ve bilim emekçilerini kapsayacak bir şekilde gelişiyor. Ve liyakatın olmadığı bir eğitim sisteminin geleceği olamaz. Ki bunun sonuçlarını zaten PISA raporlarında, OECD raporlarında, kendi
sınavlarımızda görüyoruz.
Evet, yani çok net
kalite
şekilde...
bunlar bu belgeye konmadıkça eğitimde kalitenin ve öğretmeninin iş güvencesi sağlanmadıkça beklenmemesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Doğru mu anladım efendim? Yani
kesinlikle,
önce bunlar hallolacak
yani
mı?
Bizim o kampanyadaki dediğim gibi temel talebimiz bir iş güvencesidir. Öğretmenin kendini değerli ve güvende hissetmesi. ve daha nitelikli bir eğitim verebilmesinin yolu buradan geçer. İki, liyakattır. Buna ilişkin hiçbir vurgu yok. Yine var olan öğretim programları, eğitimin dönüşümü üzerinden mesleki özellik hakkı elinden alınmıştır. Yine öğretmenlerin ve eğitim ve bilim emekçilerinin. Ve yine hepimiz biliyoruz, hani darbeye karıştığı iddiasıyla ihraç edilen asker ve polis toplamından daha fazla eğitim ve bilim emekçisi ihraç edildi.
Doğru.
Ve buna ilişkin hukuk ve adalet talebini, hani bakan da zaman zaman hukuk ve adalet kavramlarının çok altını çizerek kullanmasına rağmen bu sürece ilişkin hiçbir açıklama yapılmamıştır. Bu sürecin işleyeceğine ilişkin ve ihraç edilen arkadaşlar hiçbir yerde çalışamıyorlar. Örneğin biz OHAL komisyonundan geri dönen bir arkadaşımızı kanser sonucu kaybettik. Şimdi bu işlemeyen sürecin vebali ne olacak ki, kaldı ki bütün eğitim ve bilim emekçilerinin üzerinde de bu kaygı devam ediyor.
Yani
soruşturma geçirmeden, ki bizim elimizde kendi üyelerimize ilişkin yüzlerce haklarında soruşturma ve kanıt olmadığına dair örneğin savcılık belgesi var ama...
Doğru, takipsizlik, beraat alanlar var, onlarca, yüzlerce ve geri dönmeyenler var. Anladığımız kadarıyla bakanlık, yani, mesela ombudsmanlık da kamu denetçisi bunları dikkate alın dediği zaman da hayır, dikkate almayacağız diye yanıtlar gidiyor. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nden bile hani... Biz bile bir tane köy okuluna öğretmen atayamıyoruz, müdür atayamıyoruz diye artık işin siyasi ayağında bile bir sıkıntı belirmiş durumda. Bu işin kadro tarafı, bunu çok net anladık Feren Hanım. Bir de öğrenci cephesinden baktığınızda bu müfredat, işte hani bütün Sayın Bakan ben kuş kondurmayacağım, aman ne olur benden yüksek beklentileriniz olmasın diyor ama aynı zamanda da böyle hani uzay çağı gençliği, yapay zeka, işte bilgisayar teknolojisinde çocuk üreteceğiz gibi bir beklenti oluşmuş durumda Türk eğitim sisteminde. Bu belgeden öyle hani matematik, fen ağırlıklı, pozitif düşünceye yönelen bir şey görüyor musunuz?
Öncelikle hani bir gelecek inşa etmek için evrensel değerlere dayanan, bilimi referans alan bir öğretim programına, yani müfredata ihtiyaç vardır. Hani biz müfredatla ilgili vizyon belgesine baktığımızda ve müfredatın içeriğine ve hazırlanış şekline dair biz çok kapsamlı raporlar hazırlayıp paylaşmamıza rağmen hani müfredatın bu içeriğine ilişkin net ifadeler yok. Böyle bir müfredatla, böyle bir öğretim programıyla bilimi referans almayan, evrensel değerleri esas almayan bir müfredat programıyla hangi atölyeleri açarsanız açın okulun içerisine. Ne kadar ikili eğitimi kaldırırsanız kaldırın. Bu bir anlam ifade etmez. Okullar, üniversiteler binalardan ibaret değildir.
Doğru.
Hani oradaki öğretmenin niteliğiyle, liyakatıyla, güvencesiyle, öğretim programıyla birlikte bir bütündür. Buna ilişkin hiçbir maalesef net bir ifade yok. Yine aynı şekilde kültür, sanat, spor derslerinin örneğin öne çıkarılacağı söyleniyor. Tasarım ve beceri atölyeleri adı altında. Biz yıllardır bunu söylüyoruz ki hani geçmişte bu toprakların en zor döneminde bu ülkenin köy enstitüleri gibi bir deneyim vardı.
Doğru.
Eğitim tek başına akademik dersler üzerinden hiçbir şekilde tanımlanamaz. Sanatında, sporunda, biliminde iç içe olduğu mekanlar olmalıdır. Ama bu mekanların yaratılmasına ilişkin örneğin öğretmen ataması yapılacak mıdır ki bu derslerin ders saatleri çok düşürülmüştür. Bu ders saatleri örneğin artırılacak mıdır? Atamalar yapılacak mıdır? Okul binalarının içerisine bu yaşam alanlarının, sanat atölyelerinin, bilim atölyelerinin açılması için bütçe ayrılacak mıdır? Yani bu sorulara ilişkin somut herhangi bir ifade bulunmamakta orada. Hani o yüzden güzel sözler hep duyuyoruz ama bize söylenilen güzel sözlerin ve sanal sosyal medyadan dağıtılan sanal umutların somut yaşantımızda bizim hiçbir karşılığı yok ki vizyon belgesi de bizim somut yaşantımızı gören bir yerden davranmıyor. Yine bizim en büyük kaygılarımızdan biri örneğin orada meslek liselerine ilişkin ve özelleştirmeye ilişkin net vurgular var. İşte organize sanayi bölgelerinin yanına okullar yapılacak ki 4+4'ten sonra 20'yi aşkın yerde yapıldı.
Yapıldı, doğru.
Ve burada örneğin çocuklara çalışma fırsatı deniliyor. Yani böyle bir ifade olabilir mi vizyon belgesinde? 18 yaş altı her birey çocuktur ve çalıştırılamaz.
Çalıştırılamaz, doğru.
Okurken çalışma fırsatı gibi bir ifade bir hak ihlalidir, eğitim hakkı ihlalidir.
Yani buna hani şey teknik eğitim denir veya iş pratiği denir ama çalıştırmak bambaşka bir şey. Gerçekten hani lise çağındaki çocukları endüstri işte sanayi bölgelerinde okullara, yatılı bölge okullarına belki de hapsedip sonra onları orada torna tesviyeci çocuk haline getirmenin hiçbir mantığı olamaz gerçekten. Hani eğitim açımızdan çok zararlı bir şey. Bir de bir şey soracağım yani, efendim. Birkaç tane mesela.
Son bir şey daha buna ilişkin. Biz bu sınav sistemine ilişkin de okullaşmak üzere bir kampanya yürütmüştük öğrencime dokunma diyerek.
Evet.
Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri üzerinden bir tablo ortaya çıkarmıştık. Geçtiğimiz seneki verileri üzerinden. Bu son sınav sistemi değil, bir öncekinde. Ve o tablo sonucunda demiştik ki Türkiye'nin her yerinde seçmen tercihi ne olursa olsun velilerin ve öğrencilerin tercihi akademik liseler.
Doğru.
Fen liseleri, Anadolu liseleri, güzel sanatlar, sosyal bilimler liseleri ve bunu sayısal verilerle açıklamıştık. Ve veliye ve öğrenciye rağmen bir okullaşma politikası izlenmesinin yanlış olduğunun altını çizmiştik. Ve yine MEB'in faaliyet raporunda en son açıkladığı en çok devamsızlık zaten 1 milyon 700 bine yakın çocuk örgün eğitim dışına çıkmış durumda.
Doğru.
Aynı zamanda var olan okullarda örgün eğitimde görünen çocukların da önemli bir devamsızlığı var. Ve en çok devamsızlık yapılan liseler neredeyse 10 çocuktan 4'üne karşılık geliyor bu. Meslek liseleri ve imam hatip liseleri.
Doğru.
Yani şimdi buna rağmen bakıyoruz örneğin okul türleri içerisinde Anadolu liselerine hiç değinilmemiş. Anadolu liseleriyle ilgili en ufak bir
hazırlık
başlık
yok,
açılmamış ki yerel yerleştirmede Anadolu liselerinin tamamı doldu ve çok şehir dışındaki yerler dışında tamamı doldu. Anadolu liselerinin örneğin İmam Hatip liselerine yerel yerleştirmede hiç dolan bir okul bile yok Türkiye'nin hiçbir yerinde. Ama yine vizyon belgesinde bu okullaşma politikasından da vazgeçilmeyeceğini görüyoruz maalesef.
Evet. Hatta üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları İmam Hatip okullarıyla diye hani vatandaşın İfadeler talebi gelelim. Evet yani çocuklar istemiyor, aileler istemiyor, istiyorlarsa da belli bir seviyeye kadar istiyor. Şimdi bunu bir de üniversitelere bağlayalım demek yani iyice zorlamak, ısrar etmek oluyor. Biz eleştirilerimizi koymuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için.
Rica ediyorum.
Belgeye pozitif bakanlar da var, hatırlatalım. Onların da nabzını yarın öbür gün tutmaya devam edeceğiz. Hani bunlar iyi adımlardır, iyi niyetle atılmış adımlardır. Hemen kötümser olmayalım diye. Ama dönüp dolaşacağımız, geleceğimiz yer tabii şimdi herkesin tüyleri diken diken olabilir bir kısmının ama 8 yıllık zorunlu eğitime geri dönmemiz gerekecek. Başka türlü bu mesele çözülmeyecek. Bu devamsızlık meselesi, bu eğitimdeki düşüş, çocuklarımızın hiçbir şey öğrenememe hali. 4+4+4'ten bir şey bekleyemeyiz bu yeni yüzyılda. Bunu böyle bir dipnot olarak koyalım ve sıcak siyasete dönelim. Ankara birden bir heyecanlı bir yer haline geldi Sayın Devlet Bahçeli'nin dün grupta yaptığı konuşmayla. Peki ama perde arkasında gerçekten Cumhur İttifakı bitti mi? Ya da Sayın Bahçeli restini çekip tabiri caizse hani elini göstererek uzun süredir devlet kadrolarında, bürokraside, önemli yerlerde MHP için istediği kadroları alma şansına kavuşacak mı? Haksız da değil Sayın Bahçeli çünkü her gün okuyorsunuz biliyorsunuz işte falanca rektör karısını, damadını, yeğenini, kızını bilmem nesini her birini bir yere atıyor. Hepsi böyle bir aile şeklinde aynı yerde çalışıyorlar. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinde çok önemli payı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları aylardır sabırla belli pozisyonlar için bekliyor. Cemal Enginyurt geçen gün isyan etmiş bir tane köy okuluna bile müdür atayamıyoruz diye. İttifakta ne oldu, ne olacak? Bitti mi gerçekten? İşin uluslararası ayağında ne var? Eski Devlet Bakanı Sayın Gürcan Dağdaş, yanılmıyorsam telefon attığımızda. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için.
Estağfurullah efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağolunuz efendim. Şimdi dün siz önemli bir tweet attınız ve ben de bunu hakikaten biraz açmanız gerektiğini düşünerek davet ettim yayına. Bu iş birazcık da dışarıyla alakalı bir şey mi? Çünkü biz bunu biraz duyuyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı, hatta bazı AK Partili kalemlerden dış politika stratejimizi değiştiriyoruz. Yeniden AB ile, yeniden liberal çizgide, yeniden Amerika ile gibi. Böyle bir şey yüzünden mi köprüler atıldı ya da atıldı mı gerçekten?
Şimdi Aha Hanım, bu ittifakı oluşturan dinamikler dünden bugüne iç dinamiklerdi. Hı hı. Nedir bu iç dinamikler? Sandık skorunun burada bir anlamı vardı. Hı hı. Terörün bir anlamı vardı. 15 Temmuz'un bir anlamı vardı. Bunların hepsinin içinde olduğu bir beka kaygısı taşıyan bir devlet omurgası var. Dolayısıyla AKP, MHP ittifakı, Cumhur İttifakı iç dinamiklerin zorunlu olarak istikamete dönüştürdüğü bir haldi, hı hı, bence.
Hı hı.
Yani, çözümleyebildiğim hali bu. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle özellikle ekonomik krizin bir siyasi krizi de tetiklemek üzere olduğunu görüyorum.
Hı.
Dolayısıyla bu siyasi krize çare aramak isteyen özellikle bu ittifakın büyük kanadı AKP'nin dış dinamiklerle yeniden bir ittifak, bir anlaşma zemini aradığı gözüküyor. Peki bu dış dinamiklerle kastım nedir? ABD'nin başını çektiği, dolayısıyla ABD'nin ve ABD ile aynı safta duran, İsrail'in de merkezinde oturduğu yeni bir ittifak anlaşması söz konusu. Hmm. Nedir bu? Bunun özüne indiğimizde bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün, yani tarih itibariyle dünle kastım geçmişte, BOP'un eş başkanı olduğunu söylediği o proje, o projenin yeniden tedavüle sokulması ve burada Türkiye'nin bu BOP projesinin içerisine orada oluşan cepheye dahil olması gibi bir süreç çalışıyor.
Peki bütün bu şeyden sonra o BOP artık yok deniyordu efendim. Hala var mı sizce? Yani batıdan baktığınızda.
BOP birilerinin yok dediği zaman yok olacak bir proje değil. 22 ülkeden ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 22 ülkenin idari, siyasi, coğrafi sınırları da dahil içine alan bir kadastro faaliyeti var ve bence bu kadastro faaliyetinin şantiyesinin merkezi Türkiye.
Hmm.
Böyle olunca da doğal olarak Türkiye şimdi bu BOP kayığına yeniden, AKP yeniden BOP kayığına binmek üzere. Bence bu ittifakın arkasındaki gerçek sebep, yani bu kırılganlığın ortaya çıkmasının gerçek sebebi burada Türkiye'nin devlet omurgasının içerisinde de zannediyorum. Bu Türkiye'nin yeni yönelimini, yeni ilişki geliştirme şekline itiraz edenler var.
Doğru.
Bence bu yarılma, bu kırılma buradan sirayet ediyor. Ama bunun tabii siyasete yansıyan yüzü işte anttır ki ant burada önemlidir. Bu
çok.
İfade etmeye çalıştığım projeyle ilgili antın şifresel bir özelliği var. Ama işte after belediye seçimlerinde kim ne alacak, ne verecektik, bunların çok meselenin esasını teşkil ettiği kanaatinde
değilsiniz.
Gerçi Ava Hanım, Türkiye epey bir süredir bir siyasi krizle karşı karşıya. Ya yönetim kriziyle demiyorum, siyasi krizle karşı karşıya. Bu siyasi krizi zaman zaman pansuman tedbirlerle aşmaya çalışan bir iktidar var. MHP de bu pansuman tedbirler içerisinde baktığı adreslerden biriydi.
Hı hı.
Ama MHP'nin kendisini o pozisyonda bir pansuman tedbir olarak görmediğini de zannediyorum, görmeyeceğini Sayın Cumhurbaşkanı çok hesap edemedi.
Peki.
Ve bu sürecin bitti mi bitmedi mi sorusuyla karşı karşıya olduğumuz bir süreç olmadığını da söylemem lazım. Yani bu şekliyle artık Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın üzerinde hassaslaştığı BK sorunuyla ilgili aynı pencereden bakmadıklarını görüyoruz.
Anladım. Dış politika konusunda kısacık bir şey sorayım efendim. Şimdi bahsettiğiniz uzlaşı yavaş yavaş oluşuyor ise eğer Sayın Cumhurbaşkanı veya AK Parti'nin. Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir süredir çevresindeki diğer ülkelerle, komşularıyla, Rusya'yla ve İran'la vesaire kurduğu bir neredeyse hani eksepsiyonel, pek özel bir ilişkinin bozulacağı anlamına mı geliyor? Özellikle İran dinamikleri ve Rusya'yla yaptığımız bazı anlaşmaları düşünürseniz.
Onu o kadar sert ifade edemem. Hı hı. Ama İran'la ilgili Türkiye'nin bir mesafe koyacağı bir noktaya doğru evrildiğimizi görüyorum.
Öyle, tamam.
Onu, evet. Çünkü Trump tarafından ifade edilen bizim varlığımız İsrail'in güvenliğiyle alakalıdır diyor. Ya bu kadar ileri gidiyor. Kaldı ki yani daha evvelsi gün Obama döneminin CIA başkanı, sonra da Savunma Bakanlığı yaptı Panetta'nın. Amerika'nın sesine verdiği mülakatta diyor ki, Kürtlerle çalışmaya devam edebilirsek, hem Irak hem Suriye üzerinde söylüyor, bu konuda Türklerin rızasını da alabilirsek kıymetli bir iş yapmış olacağız diyor. Daha ne desin? Daha ne denilecek yani? Kıbrıs'tan biz BOP'un içerisinde AKP'nin 10 yıllık iktidar döneminde Kıbrıs'tan Ermenistan kapısına kadar, Kuzey Irak'taki yapıya, Suriye'ye kadar BOP'un içerisinde şifreli ifade edilen bir sürü şeyle ilgili teşebbüsünün olduğu, doğru, gayret gösterdiğini gördük.
Doğru.
Yeniden bu sayfa açılmaya çalışılıyor. Fakat bu Türkiye'yi bir siyasi krize, ekonomik krizin de beslediği ağır bir siyasi krize evrilebilir. Allah muhafaza, endişelerim var. Bunun, bu fukaralığın, bu ekonomik krizin de getirmiş olduğu baskıyla toplumsal barışımızı sıkıntıya sokacak bir iklim oluşabilir. Endişem bunun üzerinedir.
Doğru.
Sayın Bahçeli'ye aklamak ve AKP, MHP hükümetini içerisinde MHP'yi kutsamak için falan bir şey söylemiyorum.
Yok, hayır, tabii.
Ama okumaya çalışıyor.
Evet. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin de gördüğü bir resim var belli ki ve şey.
Ben MHP sözcülerinin belediyeler üzerinden işte emeklilerle ilgili yasanın üzerinden,
fındık meselesi
üzerinden,
tabii,
meseleye bakmalarını garip karşılıyorum. Bence işin arka planı bu. Bunlar yok mu? Var. Ama arka planı bu diye düşünüyorum.
Günün sıcak şeyi ama sizin de yıllardır tanıdığınız bir isim. Sayın Melih, evet, Gökçe'nin MHP'den yeniden aday olabileceği konuşuluyor. İhtimal verir misiniz? Sayın Gökçe'ye yakın kaynaklar Sputnik'in haberine göre MHP'nin görüşme talebini geri çevirmez demiş. MHP kökenlidir kendisi. Ama siz uzun süre hani Milli Görüş Hareketi'nin içinde de yer aldı. Böyle bir ihtimal var mı? Ve bu bir hani tutkal girişimi mi acaba? İki tarafı barıştırma mesela.
Aha Hanım, izniniz olursa ben bu siyasetin magazin boyutuna dair bir şey söylemek
istiyorum.
Peki,
yorum yapmıyorum diyorsunuz. Tamam.
Evet. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yayınımıza Sayın Gürcan Dağdaş, eski devlet bakanımız. Sayın Melih Gökçe'ye de ulaşmaya çalıştık. Onu buradan iletelim. Belki sevgili Yavuz Oğan ikna eder, yayını alır. Ama bu enteresan bir manevra. Çok da göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Bir de tabii önümüzdeki günlerde konuşacağız. Alttan alta aslında Milliyetçi Kanadı'nın iki önemli partisi, mecliste artık bunlar bir güç, İyi Parti ile MHP'nin yavaş yavaş barışma yoluna gidebileceği, belki bir uzlaşı arayacağı, belli yerlerde ortak aday çıkartacağı veya birinin adayına karşı kuvvetli aday çıkmayabileceği gibi önemli manevralar göreceğiz yerel seçimlere doğru. Bir nefes alalım, sonra Müslüm Baba'yı konuşalım.
Müslüm, gitmeden uğra da baba o söyle karşılıklı bırakacak.
İçtim ben seni Rakkın. Sen hiç aşık oldun mu?
Böyle bir ses dinlememişim vallahi.
Yemin ediyorum bayıldı ya.
14.000 yıl gezdim pervanelikte. İsmin duydum divanelikte. İçtim şarabını destanelikte.
Hak onlara işimi.
Haklar ceminde. kara düş oldum. Kıkla cehennem, kara düş oldum. Kıklar cehennemde.
...21 milyon liralık bir bütçe... ...bir yıl süren bir çekim süreci... ...yapımcısı Mustafa Uslu... ...ve Nuri Yıldırım... ...dinlediğiniz fragmanın bir bölümü... ...bu hafta sonu... ...Türkiye'de pek çok sinemada... ...vizyona girecek olan... ...neredeyse uluslararası çapta yapılmış... ...kalitede yapılmış bir... ...biyografi filmi... ...Can Ulkay ve Keçe'nin üstlendiği... ...yönetmenliğini Müslüm filminin... ...senaryosunu da ünlü yazar Hakan Günday... ...ve Gürhan Özçiftçi yazdı... Müslüm Gürses'i de Timuçin Esen canlandırıyor. Hakikaten efsane gibi 6 aydır sinema dünyası, televizyon dünyası bu filmi bekliyordu. Sayın Can Ulkay telefon attığımızda yönetmenlerden. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için.
Merhaba, ben teşekkür ederim beni yayınınıza aldığınız için.
Efendim hakikaten herkes çok heyecanla bekliyor. Siz nasıl heyecanlı mısınız? Nasıl bekliyorsunuz?
Valla biz de çok heyecanlıyız. Film süreci çok enteresan. Yani son dakikaya kadar hep bir şeyler oluyor. Biz Müslüm filmini bitireli çok uzun süre olmadı. Yeni bitirdik. Ama hala küçük dokunuşlarımız, küçük oynamalarımız oldu. Hafta içinde daha ne kadar iyi ileri gidebiliriz diye. Sonunda o güne geldik. İşte kopyalar dağıtıldı bütün salonlara. Bugün de galası var inşallah. Alnımızın akıyla çıkacağız.
Çok özel hakikaten ve zor ve riskli bir iş efendim. Yani Türk sanatında, Türk siyasetinde böyle yakın dönem kaybettiğimiz isimlerin filmlerini çekmek çok riskli olur ve her zaman da böyle bir burun kıvıranlar, aa olmamış ya, becerememişler falan diyenler vardır. Dünyanın her yerinde de oluyor ama bizde özellikle vardır. Yani bu fikir nasıl geldi? Bir anlatır mısınız?
Şimdi şöyle, bizim filmimiz bir biyografi. Türkiye'de çok fazla biyografi çekilmiyor. Evet. Aslında dünyada da çok çekilmiyor. Çünkü söylediğiniz gibi çok riskli bir iş. Halka mal olmuş insanları filme aktarmak dünyanın en zor işi. Çünkü halka mal olmuşlar. Evet. Halk tarafından benimsenmişler. Herkes bir tarafını sevmiş. Herkes başka bir yönünü sevmiş. Herkes başka bir tarafına inanmış. Dolayısıyla bunu aktarabilmek çok zor. İnsanları mutlu edebilmek de çok zor. Hı hı. Ama biz öncelikle tabii Sayın Müslüm Gürses'in sanatçı kişiliğine saygımızdan onu ön plana çıkarmayı özen göstererekten Muhterem Nur'la birlikte bir aşk hikayesi yaptık aslında. Hı. Dolayısıyla filmimiz Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ve Muhterem Nur'la birlikte aşklarını anlatan çok güzel bir hikaye oldu. Bu hikayenin bu bizi belgeselden de çıkardı biraz. Dolayısıyla bir dramatik yapıya büründürdü. Tabii içinde müzik var, fanları var,
evet.
Hayatındaki ağır dramlar var, heyecan var, her şey var. Çok emek verdik. Prodüksiyonel anlamda çok büyük para harcadık. Ama böyle sanatçıları anlatabilmek için bu yatırımları yapmamız lazım. Buradan Mustafa Usta'ya da teşekkür ediyorum tabii bir kez daha.
Tabii,
yani. Çünkü gerçekten para harcanarak yapılması lazım böyle işlerin. Onlara saygımızdan en iyi şekilde anlatmamız lazım. Çok güzel bir film oldu. Çok izleyenler hem çok üzülecekler ama çok da mutlu olacaklar. Ve öğrenecek. Tüm Türkiye bu eksik yerini öğrenecek. Biz Ayla'da da bir büyük adım atmıştık.
Evet.
İnsanlara Kore Savaşı'nı tekrar öğrettik demeyeyim. Merak ettirdik. Araştırmalarını sağladık. Müslüm Gürses'le birlikte bir adım daha atılır umarım ki böyle biyografik değerli sanatçılar, iş adamları, siyasetçiler tek tek işlenir. Çünkü böyle bir film yaptığınızda bu bir değer, bilgi taşıyor ve yıllar yılı aktarılıyor. İnsanlar bunu öğrenmiş oluyorlar.
Yani hem çok iyi oyunculuk hem çok iyi mesela sanat direktörlüğü görüyoruz. Kostümler, dekorlar, işte mekanlar, izleyenler fragmanlarına da bakacaklardır muhtemelen. Ama mesela birkaç tane merak ettiğimiz bir şey var. Gerçekten önce Müslümcülere izlettiniz mi bir kısmını efendim? Ve Timuçin Esen'i siz mi ikna ettiniz? O mu istedi? Bir böyle hani role giremedi diye haberler çıkıyor. Gitti eğitim aldı. Los Angeles'ta çok iyi bir eğitimden geçti tekrar diye. O nasıl oldu?
Evet, şimdi şöyle anlatayım. Öncelikle ilk soru Müslüm Gürses'in fanlarının sayısı bilinmiyor biliyorsunuz. Evet. Yani Türkiye'nin her yerinde var. Ama bir kemikleşmiş fan liderleri var. Bunlar her sene hem doğumunu hem ölüm yıl dönümünü kutlayan, ona saygıyla mezarı başında ziyaret eden bir fan liderleri kitlesi var. Biz öncelikle onlara seyrettirdik tabii. Çok önemliydi onlardan tepkiler almak. Çok mutlu oldular, inanamadılar, çok beğendiler. Çünkü şöyle bir derdimiz yok. Yani biz fanları gösterelim, fanlarıyla ünlüdür. Öyle bir derdimiz yok. Müslüm'ün hayatını en doğru şekilde yansıtmamız gerekiyordu. Bundan çok etkilendiler. Özellikle onlara gösterdik. En çok da bizim için onların eleştirileri önemliydi. Hı hı. Bu bakımdan çok mutluyuz. Muhterem Nurhan'ın da seyretti. Evet. Ondan da bir onay aldık. Çok güzel. Onun için o taraftan iyiyiz. Oyunculuklara gelince dediğim gibi sanat, kostüm, oyunculuk hepsi prodüksiyonla ilgili bir şey aslında. Her şey parayla doğru orantılı. Ben Ayla'da da demiştim. Yani yeteri kadar para harcanması lazım. Fazla para harcanması değil, yeteri kadar. Doğru oyuncular bulundu. Doğru mekanlar bulundu. Kostümlere para harcandı. 10.000'lerin üstünde kostüm yapıldı. Mekanlar Adana, Urfa, İstanbul hepsi yapıldı ve çekildi. Timuçin Esen Bey'e gelince herkes görecek. İnanılmaz. Konuya alışamadı, filme alışamadı, oyunculuğu çıkartamadı gibi bir şey yok. Tam tersine.
İstediği kadar iyi olmadı daha önce.
Daha iyi olduğu için. Yapabilmek için bir oyuncu koçu var. Dünyaca ünlü. Pek çok Amerikan, Hollywood filmlerinde oyuncu koçluğu yapan. Ona gitti kendisi. Ve Mustafa Bey'in hep demeçleri vardır. Timuçin Esen olarak gitti. Müslüm Gürses olarak döndü. Dönerken de Greta Seacat koçun adı. Lütfen dedi Timuçin Bey'in ayarlarıyla oynamayın. Şu anda bir Müslüm oldu o dedi. Ve geldiği gibi de çalışmaya başladık. Yeni çıktı o rolün içinden diyebilirim. Yani bir seneyi geçti şu anda.
Çok çok önemli yani Türk sinema sanatı için oyuncularımız için bu tip bir çıta yükseltme, böyle bir zorlama, meydan okuma hep onları daha iyi yapan şeyler. Biraz sinema sektörümüzden de bahsedelim efendim. Şimdi Ayla'da çok güzel bir gişe başarısı gördük, bunda da muhtemelen göreceğiz ama sinemamıza bir önce işin şey tarafını konuşalım. Yani siz bir taneyi bir yılda böyle yaparken ne bileyim 10 tane böyle dizi çeker gibi benzer komediler sinemalarımızda her hafta koltukları doldurabiliyor. Evet. Bu da olsun, bu da olsun tabii ama yani bir şey yok mu bu işin, bir ayarı yok mu? Yani böyle bir iki tane her sene üç tane masterpiece, iyi iş çıkartabilmek için biraz daha destek gerekmiyor mu sizin gibi sinemacılara?
Çok çok doğru söylüyorsunuz. Bu film sinema endüstrisinin içinde bağımsız sinemamız var ki çok iyi bizim bağımsız sinemamız. Ama popüler sinemamızın çok yükselmesi lazım. Komedi yönünde dediğiniz gibi yani insanların da tabii eğlenceye ihtiyacı var. Komedi filmleri her zaman olmalı. Ama bir yandan dram, biyografik, gerçek hikayeler, tarihi filmler de bu masayı süslemeli. Yani biz ne kadar renkli bir ülkeysek bu rengimizin her tarafı yansıtılmalı. Yine dediğim gibi cesaret işi. Eğer komedi yaparsanız garanti bir işiniz var. Diğer biyografik, tarihsel veya gerçek hikayeye dayalı filmler riskli. Yapımcı açısından. Ben şanslıyım ki Mustafa Bey bu riski alıyor. Biz de böyle filmler yapabiliyoruz. İnşallah gidecek. Yapılmalı. Çünkü bu filmler bizi dünyaya daha çok tanıtacak. Bizim box ofisimizde liste başında komediler dışında da uluslararası anlamda diyorum. Türkiye'nin box office lideri kimdir? Hepimiz biliyoruz. Recep İvedik'tir. Çok severek de seyrediyoruz. Ama araya biraz daha seçilmiş dram, aksiyon, tarihsel veya popüler sinema ile ilgili daha iyi filmler girmeli. Bu bizim sadece masamızdaki zenginliği artıracak. Sinemamız bir masaysa bu lezzetli yemeklerin hepsinden olmalı. Bunun için de yatırım yapılması lazım. Doğru. Ama zaten önümüzdeki günlerde Kore'den de döndü Mustafa Bey. Çok büyük bir destek gelecek Türk sinemasına. Bu filmin daha ileri gitmesi için. Çünkü Avrupa'da kendi yerli filmlerini seyreden ülkeler içinde birinci sıradayız. Hı hı. Dolayısıyla bunu daha ilerletmemiz lazım. Niye bu kadar popülerken, kendi filmlerimizi en çok izleyen ülke konumundayken dram, biyografi, polisiye, savaş, hikayeler, gerçek hikayeler olmasın. Bunların hepsi olacak. Bunların hepsi yatırım yapılması lazım. Tabii. Hem devlet desteği hem özel sektör ve sponsorlar. Ben en çok sponsorlarla ilgili daha çok büyük destek bekliyorum.
Evet.
Çünkü dediğim gibi iyi film yeterli parayla yapılır. Yani yeterli süre, yeterli aksesuar, iyi oyuncular gerektirir. Bunu başarırsak zaten Avrupa'da, Avrupa'yı geçecek durumdayız. Burada bir problem görmüyorum. Sadece cesaret ve desteğe ihtiyacım var.
Tabii. Yani mesela bu ayarda film Ray Charles'ın biyografisidir veya geçtiğimiz senelerde Oscar'a aday oldu Churchill biyografisi. Bunlar hani hakikaten altın kürelere, Oscar'lara kadar giden, bizde böyle hikayeler çok var ve bizim bunları dediğiniz gibi anlatmamız gerekiyor. Dışarıya da anlatmamız gerekiyor. Büyük alıcılar işte Netflix vesaire, büyük platformlarda çok ilgileniyor aslında Türkiye'den çıkan böyle hikayelerle. Müslüm Baba filmi gibi. Bir de şeyi sorayım efendim. Şimdi tabii bir ekonomik olarak bir böyle bir çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Az evvel siz Kore yatırımını çok önemsediniz. Gazetelerde de okuduk. Birazcık isterseniz ona da değinin. Çünkü yabancı yatırımcı bu işte çok büyük destek. Ama aynı zamanda herhalde bir miktar dağıtımcılarında, sinema salonlarında bilet fiyatları konusunda yapabileceği bir şey var mıdır?
Bunlar da konuşuluyor. Dediğim gibi Kore yatırımcıları buraya bayağı bir girecekler yatırım olarak. Bilet fiyatları tabii Türkiye standartlarına göre yüksek. Avrupa standartlarına göre çok düşük, yani yarı yarıya. Öyle. Ama Türkiye için insanları sinemaya teşvik edilecekse insanlar, fiyatların tabii ki düşürülmesinde fayda var. Bunlar kendi içinde standart olarak da değişebilir. Mesela öğrenciler, daha üst yaş grupları. Sinemaya insanları çekmeniz için çok kolay yollar var. Bunlardan biri fiyatları tabii dengeli olarak dağıtmak. Diğeri, ki bunu çok yakın zamanda duyacaksınız, Türkiye'nin bütün illerine sinema salonları koymak. Ki koyulacak. Çok enteresan iller var. Büyük sinema salonları açılacak. İnsanları sinemaya çağırmamız lazım.
Gitmeme durumu da var galiba, değil mi biraz? Yani iyi Türk filmlerinin mesela zaman zaman İstanbul'da çok iyi sinemalarda bile 5 kişiye, 3 kişiye oynadığını duyuyoruz ki çok üzücü bir şey bu aslında. Yani televizyona hapsolmamamız lazım galiba, değil mi?
Ekonomik yönü çok. Yani ailece gitmeye kalksanız, yani biliyorsunuz fiyatları.
Doğru.
Çarpı 4, çarpı 5. Ama bunlar düşünülüyor, bunlar üzerinde çalışılıyor. Daha çok sinemaya insanları nasıl çekebilir, nasıl promosyonlar yapılabilir? Daha çok insan çekmemiz lazım. Daha çok insan yaşını, değişik yaşları sinemaya çekmemiz lazım. Gençler sinemaya gitmeyi çok seviyor. Harçlıklarını alıp sinemalara gidiyorlar. Eğleniyorlar, sosyalleşiyorlar. Sinema sadece film seyredip bitirilmiyor. Yani sosyalleşiliyor, bir şeyler öğreniliyor. Bunların hepsinin tek tek insanlara anlatılması ve bu cazibeli bir hale getirilmesi lazım. Hepimiz istiyoruz. Bunda dağıtımcılara çok büyük görev düşüyor. Sinema salonu sahiplerine çok büyük görev düşüyor. Ama hepsini tek tek değil, hep birlikte ortak bir karar verip insanları çekmeye başarabilmesi lazım. Birinci şey iyi film yapmak.
İyi film.
Yani seyredilecek bir şey olacak ki siz insanları çağırabilirsiniz. Dolayısıyla her şey aslında birbirine bağlı.
Peki son olarak yine Müslüm Baba'ya dönelim. Sizi zorlayan veya hikayenin içinde şaşırtan var mı böyle bizimle paylaşabileceğiniz bir şeyler efendim?
Valla şöyle, çok şey var tabii şaşırtacak. Hikayesi Müslüm'ün, Müslüm Baba'nın hikayesi çok zengin bir hikaye.
Evet.
Yani neresinden baksanız Müslüm Baba'yı ortaya koyun. Ben her zaman biyografi öyle tanımlıyorum. Ortada, çemberin ortasına koyun ve etrafındaki bütün olayların da etrafına dizin. Hayatı, ailesi, yaşamı, iş hayatı vesaire. Hepsinde bir hepsi, her yön ayrı bir sinemayı anlatacak Müslüm'ü ortaya koyduğumuzda. Dolayısıyla bizim en çok film yaparken ki korkumuz doğruyu yapmanın dışında insanları mutlu eden bir Müslüm göstermekti. Bunu başardık. Timuçin Esen'in performansı herkesi çok şaşırtacak. Zerrin Tekinor performansı.
Çok başarılı. Herkese muhterem Nur Önde olağanüstü hakikaten.
İnanılmaz şeyler. Timuçin Bey bütün parçaları kendi seslendirdi.
O az evvel dinlettiğimiz fragmandaki ses de kendisinin sesi
hepsi,
değil mi?
Hepsi Timuçin Bey'in. Yaklaşık 7-8 tane şarkı var filmde zaten kendi sesinden. Ama taklit etmedi. Benzetti. Hem hareketleriyle benzetti. Hem tonuyla benzetti. Zaten tamamen Müslüm Gürses tarafından aranje edilen aranjörler tarafından Timuçin Bey çalıştırıldı.
Evet.
Dolayısıyla bizi en çok zorlayanlardan biri oydu. Çekim öncesi. Hmm. Müthiş bir performans yakaladık ve üzerine gittik. Makyaj dediğimiz gibi yurt dışında hazırlandı. Çok fazla benzetmedik ama burnu vesaire bir takım yüzündeki bölgeleri yaptık. Oralar tabii hikayesi Müslüm Gürses'in çok hüzünlü bir taraftan bakarsanız. Çekerken biz de zaman zaman hüzünlendik.
Hmm.
Herkesin bildiği gibi çok ağır bir hikayesi var. Filmde de master sözlerinden biridir hayatla ilgili olarak. Herkes cennette doğar, bazıları cehennemde büyür benim gibi dediği söz var. Fragmanda da kullandık.
Kullanmışsınız, evet.
Çok etkili sahneler göreceğiz. Bunun dışında bizi en çok zorlayan, hayatta onun en yakın arkadaşı muhterem Nur'un bu filmi beğenmesi, bu filmi bize tamamdır demesiydi. Ve tabii ki fanlarının da. O taraftan rahatız. Bugün de inşallah başlıyoruz. Umarım Türkiye güzel bir biyografi filmi kazanacak. Bu da bir adım olarak devam edecek. Yapacak çok değerli insanlarımız var. İnşallah hepsini yapmak nasip olur. Birçok nesil de bunları seyreder.
Son olarak da efendim, son dönemde hakikaten kıymeti anlaşılmıştı galiba. Son birkaç senede yelpazesi genişlemişti birden. Bu filmin yapılması için bir etken oldu mu sizce?
Tabii. Şimdi sadece arabesk kültürü veya o kara bir durumdan çıktı olay. Müslüm Gürses'in son seneleri muhteşem. Batı müziği, rock müziği, programlardaki neşesi, her şeyi inanılmaz. Ve bu sayede toplumdan her kesimin en popüler insanlarından biri oldu. Halka ait olduğunu demek istiyorum. Halkın bir kesimine aitti. Şimdi halkın tümüne ait bence. Dolayısıyla bu konuda çok rahatız. Müslüm Gürses inşallah uzun süre anılacak tekrar böyle.
Daha büyük kitlelere mal olacak belki de film sayesinde.
Olacak. Evet. Herkes de bilen bilmeyen. Biz biliyorsunuz basın gösterimini yaptık. Basından çok değerli arkadaşlar. Hikayenin tamamını bilmeyenler çok şaşırdılar böyle bir hikayeler olduğuna. Herkes de bir şey öğrenecek. Herkes öğrenmesi gerekiyor. Dediğim gibi böyle insanlar, Müslüm Gürses'li insanlardan çok fazla yok. Bunlar bir değer ve bunları hepimiz işlemesi, öğrenmesi lazım.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için efendim.
Ben teşekkür ederim.
Bugünkü koşturmanızdan vakit ayırdınız hakikaten. Akşam gala var.
Evet.
Bol şans,
galalar,
bol gişe.
Galalarımız var. Yaklaşık 15 gün, 20 gün sürecek galalar var.
Yurt dışında Türkiye. Çok güzel.
Müslüm Gürses Türkiye'nin her yerinde bekleniyor. İnşallah herkesi bunu gösteririz.
Buluşturacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum ilginize. İyi günler diliyorum.
Kolay gelsin diyelim. Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor başrollerde. Ve Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Önmez, Güven Kıraç. Bu kadroyu kolay kolay izleyemezsiniz. Sinema denince böyle şeylerle bize bunlarla gelin diyoruz ya, işte hakikaten bunlar bizim sinemamızın yüzakları. Noktayı koyalım. Bugünlük de fotoğrafı tamamlamış olalım. Biz konuşmaya doyamadık ama bir teknik bir sorun da var mı galiba, onu bir çözmeye çalışacağız. Mesajı aldık. Twitter'dan bir arkadaşımız bize ulaştı. Onu bir halledeceğiz. Kapatırken bir sorayım Necdet'e, sevgili Tonmeister'ime. Timuçin Esen'i mi, Müslüm Gürses'in kendi sesinden Haydar Haydar'ı dinleyip vedalaşalım. Yarın görüşürüz. Haydar.
insan sıfatında çok geldim gittim. Bülbül oldum bir ders aldattım. Bir zaman gül için sarhoş oldum. Bir zaman gül için sarhoş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar
siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.